أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, yakınlarıyla yakın bir iletişim içerisine girmek ve yakınlarımızla yakınlığımızı yeniden gözden geçirmek arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselam'ın hısımları kısmını annelerimizi ve Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşıyoruz. Şu ana kadar Hazreti Ayşe annemiz 24 bölüm halinde paylaştık. 25. bölümüyle hemen kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Resulullah Aleyhisselam vefat etmişti. En son geldiğimiz yer orasıydı. Elbette ki bir aile içerisinde aile fertlerinden birinin vefatı bütün aileyi ciddi şekilde sarsar. Aileyi sarsar, akrabaları sarsar, konu komşuyu sarsar, sevenlerini sarsar. Elbette ki Ayşe annemiz bu vefatı tam bir teslimiyetle karşılasa da "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" feryadı çığlığıyla Resulullah Aleyhisselam'ı ebedi aleme uğurlamış idi. Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraber Ayşe annemizin evlilik yılı 9 yıl beraber bir hayat sürdüler. Bu 9 yıl içerisinde Resulullah Aleyhisselam'dan gördüklerini, yaşadıklarını, aldıklarını hayatına geçiren sevgili Ayşe annemiz, ondan sonra da uzun süre yaşayacak ve ümmete çok ciddi şekilde örneklik edecek. Hepiniz biliyorsunuz, Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizin odasında, onun yanında, onun bağrında vefat etti. Peygamberler vefat ettikleri yerlere defnedilirler hadisi şerifi gereği Ayşe annemizin odasına defni yapıldı. Şimdi gelin biraz böyle karşılıklı bilgi aktarmak yerine hadisenin içine şöyle biraz bir girelim, bir yaşamaya çalışalım, olayı biraz daha yakından görelim. Çünkü herhangi bir kişi değil konuştuğumuz, sizlerle paylaştığımız, Resulullah Aleyhisselam'ı paylaşıyoruz. Ayşe annemizi paylaşıyoruz. Resulullah Aleyhisselam vefat ediyor. Ayşe annemizin odasına defnediliyor. Ve Ayşe annemiz elbette manen ölümsüzdür peygamberimiz, peygamberler. Ama maddi anlamda, beşer anlamında daha düne kadar sıcak nefesini hissettiği, mübarek yüzüne bakarak yüzünün aydınlandığını yaşadığı, o güzel ahlakıyla, o güzel davranışlarıyla adeta onu hayata bağladığı iki cihan güneşi artık odanın bir kenarında toprak altındadır. Ve Ayşe annemiz, geçen hafta biraz değindim buna. Ayşe annemiz o günlerde 18-20 yaşlarında var yok. Bugün öyle kolay bir evi geçindirmekte zorlanan insanlarımız, Hazreti Ayşe annemizin evlilik yaşıyla uğraşmak yerine nasıl bu işi götürdü diye baksalar çok daha iyi olur demiştik de buna şimdi bir şey daha ekliyoruz. Yani biraz kendimizi koyalım şimdi Ayşe annemizin yerine, bilhassa hanım kardeşlerimiz bunu daha iyi anlarlar. Çok sevdiğiniz eşiniz vefat ediyor. Bu herhangi bir eş değil. Bu aynı zamanda peygamberiniz vefat ediyor. Götürüp mezarlığa değil, hadisi şerif gereği vefat ettiği yere, yani odasına defnini yapıyorsunuz. Ve bir gün önce nefesini hissettiğiniz eşinizle bir gün sonra o toprak altında, siz toprak üstünde bir hayata başlıyorsunuz. Bilmem anlayabiliyor muyuz? Ben anlıyorum demiyorum. Ve farkındasınız çok zorlanıyorum. Şimdi ne konuşacağım, ne söyleyeceğim? Çok zor bir durum. Bazen yakınlarımızı götürüp mezara defnettiğimizde oradan ayrılmak istemeyiz. Burada kalacağım deriz. Beni bırakın deriz. Annemiz, babamız, evladımız, eşimiz, yakınımız böyle vefat ettiğinde. Ancak dünyaya konan kanun bu. Vefat eden kişi mezarlığa defnedilir. Sahipleri onu ne kadar severlerse sevsinler, eve geri dönerler. Ayşe annemiz için de böyle bir şey söz konusu ama bir küçük fark görüyoruz burada. Resulullah Aleyhisselam ile aynı odayı paylaşıyor. Artık orası bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ın mezarı, sonra türbesi olacak. Diğer yandan devam eden Ayşe annemizin odası. Ve o odada Resulullah Aleyhisselam. Aklıma şu geliyor, sizinle paylaşmak istiyorum. Hicret ile beraber Resulullah Aleyhisselam Medine'ye teşrif edince, hepiniz biliyorsunuz ki Eyüp Sultan'ın evinde kalmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhisselam için evin üst katını hazırlamışlardı. Ama Aleyhisselam, ayrıntıya girmeyeceğim, alt katını tercih etmişti. Ve ısrar edince, belki dayatınca, mecburen onun için yaptıkları o hazırlığı alt kata taşımak zorunda kalmışlardı. Ancak akşam olup yatma vakti gelince Resulullah Aleyhisselam'ın üzerinde nasıl yatarız, nasıl uzanırız diye çok endişe etmişler, çok zorluk çekmişlerdi. Orada bazı hadiseler yaşanmıştı. Resulullah Aleyhisselam onların bu tedirgin hallerini görünce onların gönüllerini almak için belki efendim tamam buyurdu. Değiştirildi. Resulullah Aleyhisselam üst kata çıktı. Eyüp Sultan ve aile efendi alt kata indiler. Ancak rahat nefes aldılar. Şimdi Ayşe annemiz yaş olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'dan çok küçük. Ama gönül dünyası çok büyük. İlim dünyası çok büyük. Hal ve hareketleri, davranışları mükemmel. Ancak her ne olursa olsun, bir yandan kocası, bir yandan peygamberi vefat ediyor Ayşe annemiz. Defni yapılıyor, dualar ediliyor, herkes gidiyor. Bütün annelerimiz Ayşe annemizin odasındalar. Hepsi aynı ızdırabı, çileyi çekiyor. Aynı matem içerisindeler. Ama vakit geçince herkes odasına çekiliyor ve Ayşe annemiz bir başına orada kalıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 18-20 yaş, yuvarlak olarak söylüyorum. Odada bir mezar var ve siz onunla beraber geceliyorsunuz. Artık eviniz, odanız o şekilde olacak. Bir mezarla beraber. Bir farkla ki biriniz toprak altında, biriniz toprak üstünde. Ve böyle bir evde yaşıyorsunuz. Ayşe annemizin olgunluğunu, teslimiyetini ve ölüme nasıl baktığını buradan ne güzel anlarız. Ölüm yanı başında. Resulullah Aleyhisselam orada, toprağın altında. Ve Ayşe annemiz o zeminde yürürken, bir şey yiyip içerken, yatıp kalkarken ne durumda olur? Varın siz düşünün. Çok zor bir durum değil mi efendim? Çok zor bir durum. Genellikle böyle anlatımlarda, yazımlarda herkes bilir, öyle yazar anlatır. Peygamberimiz Aleyhisselam vefat ettiğinde, vefat ettiği yere defni yapıldı. Tamam da, dası ne diye sorarsanız, buyurun, ne kadar seversek sevelim, yani kimse yok, tek başına orada geceliyorsunuz. Bu bir hanım ve yaş 18-20. Yanında kimse yok. Ayşe annemiz. Tefekkürü mevt mi istiyorsunuz? Buyurun. Yani insanın acısını hep taze tutan, ölümü sürekli gözünün önünde tutan bir realite bu. Aynı odada iki kişi. Biri toprak altında, biri toprağın üstünde. Ayşe annemizin ondan sonraki hayatı, ev içerisindeki hayatının nasıl geçtiğini biraz düşündüğümüzde ağzımız açık kalıyor. Neticede ölüm hak, cennet cehennem hak, vazifelerimizi yapmak ve gideceğimiz yeri şu dünyada hazırlamak gibi vazifelerimiz, görevlerimiz, sorumluluğumuz, mükellefiyetimiz var. Ve Ayşe annemiz sallallahu aleyhi ve sellem'in defninden sonra o mezar her bakışında neler gördü, neler hissetti bize pek anlatmaz. Ancak ileriki zamanlarda çeşitli sorular sorulduğunda, sohbet halkaları oluştuğunda Ayşe annemiz eliyle göstererek şurada zaten yatan zat diye Resulullah Aleyhisselam'a atfen hadis rivayet ederken göreceğiz. Olayları yorumlarken Resulullah Aleyhisselam'ın yöntemini, bu yöntemini hareket ettiğini ve bunu geliştirdiğini göreceksiniz şartlara göre. Ama öyle veya böyle Ayşe annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'la artık aynı odayı biri toprak altında, biri toprağın üstünde paylaşıyorlar. Bunun kaç sene sürdüğünü daha sonra söyleyeceğim size. Biraz merak edin bakalım. Biliyorsunuz ümmet ne kadar sıkıntı olursa olsun, problem olursa olsun başsız olmaz. Ümmete mutlaka bir baş gerekir. Muhakkak bir baş gerekir. Öyle ki şartlar gereği, ayrıntıya girmeyeceğim, şartlar gereği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin daha defni yapılmadan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an halife seçilmişti bile. Bu ayrıntı benim şu anda anlatmaya çalıştığım akrabalık bağı kısmıyla bir kayınpeder damat bağını mecburen paylaşma noktasında hilafete geleceğim. Hazreti Ebu Bekir bir yandan damadını kaybediyor, bir yandan peygamberini kaybediyor. Ancak toplumda oluşabilecek bir fitne, bir ikilik çıkmasın diye acısını içine gömerek hilafeti kabullenmek durumunda kalıyor. Bugünün menfaatçi insanları hadiseleri yorumlarken bu sahneye zaman zaman haddi aşıp çok çirkin yorumlar getirirler. Biz acizane şunu düşünüyoruz. Sahabiler hakkında söz söylerken, yazı yazarken, bir kanaat belirtirken onların herhangi birileri olmadığı yönlerini sürekli dikkate almamız lazım. Ve ben bunu söylerken onlar sıradan insanlar değildirler ifadesinin altını çizmek istiyorum. Sahabiler sıradan insanlar değiller. Önde gelen, en önde gelen bir insanın arkadaşı da kendince olur. Er-raculu ala dini halili. Felyanzur ahadukum men yuhalil buyurur sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz arkadaş edindiği kişiye dikkat etsin. Çünkü kişi arkadaşının dini, ahlakı, görüşü, gidişatı üzerine olur. Böyle buyuran sallallahu aleyhi ve sellem, bir sahabenin sorusu karşısında kardeşlerim buyurunca aleyhisselam, biz senin kardeşlerin değil miyiz diye sormuştu. Aleyhisselam, siz ashabımsınız demişti. Ashab, arkadaş demek bu anlamda. Arkadaşlarım, Resulullah Aleyhisselam'ın yetiştirdiği onun talebeleri, onun öğrencileri, onun arkadaşları. Elbette beşer olmaları yönüyle, insan olmaları yönüyle muhakkak mutlaka hata, kusur olur. Ancak biz boyumuzu aşan sözler ederek onlara hücum eder tarzda durmayacağız. Çünkü bu açıklamayı şundan dolayı yapmak durumunda kaldım. Ayşe annemiz bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı ile yıkılmış durumda. Çünkü hem kocası hem peygamberi ölmüş. Aynı şekilde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir yanda damadı, diğer yanda peygamberi vefat etmiş. O çileye rağmen ümmetin içine fitne girmesin, ikilik baş göstermesin diye acılarını içine gömerek Hazreti Ebubekir'in halife olduğunu görürüz. Kaynaklarda bazı tartışmalar var bu konuda. Konum o olmadığı için oraya girmiyorum. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh halife seçilmesi olayının aceleye geldiği yönünde bir yorum çıkarma ihtimali söz konusu olsa da halkın seçimin hemen akabinde Hazreti Ebubekir'e biat etmesi bu yöndeki tartışmaları sona erdirmiştir. Genel kanaat budur. Yani oldu bittiye getirildiği ifadeleri kullanılıyor bazen. Kaptı kaçtı deyimi kullanılıyor. Fırsatçı deyimi kullanılıyor. Subhanallah. Bundan Allah'a sığınırız. Kaldı ki Hazreti Ayşe annemizin babasının hilafetiyle alakalı her hususta daima onun yanında olmuş ve onu desteklemiştir. Bazı kişilerin kendisine gelerek bu konudaki fikrini sorduklarında ondan çok açık ve net cevaplar almışlardır Ayşe annemizden. Hatta onca acıya rağmen, onu bir kez daha, belki çok kez daha söylerim bilemiyorum, bir yandan kocasını, bir yandan peygamberini kaybeden bir hanım, onca acıya rağmen gelip kendisine hilafet konusunda soru soranlara verdiği cevap düşündürücüdür. Resulullah Aleyhisselam kendisinden sonra yerine halife bıraksaydı kimi bırakırdı ey sevgili annemiz diye sordular. Annemiz dönüp o nur kabre bakarak cevap verdi. Resulullah Aleyhisselam kendinden sonra önce Ebu Bekir, ardından Ömer ve sonra da Osman'ı halife bırakırdı dedi. Bu ifade kaynaklarımızın neredeyse hepsinde var. Kaldı ki annemiz, siz Resulullah Aleyhisselam'ın ağır hastalığı esnasında kendisi minbere geçemediğinde namaz kıldırma görevini kime verdiğini görmediniz mi dedi. Hatta ısrarcı oldu Aleyhisselam, Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın diye. Diğer taraftan ilginç bir pozisyon daha var. Kendi tercihini göstermesi açısından ilginç ve önemli olan bu ifadeler. Onun babasından sonra yerine geçecek kimseyi de belirtmiş olması, Ayşe annemizin devletin en tepe noktasına dahi, orada dahi tercih esnasındaki bu sözleri her açıdan önem taşımaktadır. Onun babasının hilafetine destek olarak kullanmış olduğu bir başka haber ise üzerinde ciddi ciddi düşünülmeye değer bir vakadır. Ne diyor annemiz? Resulullah Aleyhisselam mescit inşaatına başladığı zaman bir taş getirip yerini koydu. Daha sonra Ebu Bekir'e döndü, taşını getir dedi. Taşlar geliyor, durun dedi Aleyhisselam, taşını getir dedi. Ebu Bekir getirdi, Resulullah Aleyhisselam taşına değer vaziyette taşı onun yanına koydu. Aleyhisselam Ömer'e işaret etti, Ömer getirdi taşı, onun yanına koydu. Ebu Bekir'in taşını yanına koydu. Sonra Osman'a işaret etti, onun getirdiği taşın yanına koydu. Sonra Ali'ye işaret etti, onun getirdiği taşın yanına koydu. Hepsi de sırayla taşı yerlerine koydular. İşte annemiz bu ifadeyle gerçekten çok önemli mesajlar verir bize. Biz burada bir şey hatırlatalım. Kuba Mescidi yapılırken de Aleyhisselam aynı yöntemi uygulamıştır. Kendisi taş getirdi, yerleştirdi. Sırasıyla söyleyerek Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum ecma'in efendilerimize getirip sırayla taşlarını koymuşlardı. Yani birileri bazı itikadi ve siyasi mezheplerin doğuşuna etki eden hilafet meselesini tartışmaya açmak ve üzerinde ileri geri söz söylemek için bahane arayan birçok insan var ve söz söyleyenler de var. Ancak böyle benzeri rivayetler Resulullah Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'in halife olması yönünde Hazreti Ayşe annemizin tavrını açık ve net bir şekilde göstermektedir. Ayşe annemiz bunu böyle ifade ediyor. Evet, vefat var. Aleyhisselam vefat etti. Ayşe annemizin hüznü büyük. Herkesin hüznü büyük de konumuz Ayşe. Konumuz Ayşe annemiz diye söylüyorum. Ama buna rağmen hayat devam ediyor. Yani ortada bunca insan var. Bir devlet yürüyecek. O yüzden Hazreti Ayşe annemizin Hazreti Peygamber'den sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafetini açıkça desteklemesinin yanı sıra halifeliği boyunca da her zaman babasının yanında yer aldığı ve onun kararları üzerinde etkili olduğu da görülmektedir. Bir örnek paylaşayım sizlerle. Gerçekten çok düşündürücü örnekler var. Yani Hazreti Ebu Bekir bir karar aldığı zaman işte bu kararı netleştirmeden önce hanımlara yönelik boyutu varsa çağırırdı Ayşe annemizi, diğer annelerimizi, görüşlerini alırdı Hazreti Ebu Bekir. Dolayısıyla öyle peygamberimizden sonra başlayan hilafet meselesi ve yönetim şekli öylesine basit bir yönetim değil. Sonuçta onca insanı yönetiyorsunuz ve tamamıyla Allah ve Resulü rızası istikametinde Kur'an ve sünnet çerçevesinde bu işi yapıyorsunuz. Bunun yürümesi için de efendim temel kaynakların gösterdiği yoldan ayrılmamak lazım. Çünkü yolunu şaşıranlar yolları şaşırtırlar efendim. Evet efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefatı üzerine başlayan hilafet Hazreti Ayşe annemizin de içinde bulunduğu birçok hadiseyi çözmede günümüze yansıyan güzel tablolar getirmiştir. Şimdi ister istemez hilafet meselesi gündeme gelince bazı görüş sahipleri Hazreti Ali Efendimiz'le Hazreti Ebu Bekir'i karşı karşıya getirirler. Bu yetmiyormuş gibi Hazreti Fatıma'yı da Hazreti Ayşe'yi de devreye sokarlar. Bu en bariz örneği meşhur miras meselesinde fedek arazileri meselesidir. Peygamberimiz Aleyhisselam bıraktığı miras ve dolayısıyla fedek arazileri ile alakalı olarak eşlerinin Hazreti Osman'ı Hazreti Ebu Bekir'e göndererek kendilerine düşen mirasın verilmesini istemeleri hadisesi üzerine Hazreti Ayşe annemiz devreye giriyor. Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Peygamber'e miras bırakmadığını, ondan geriye kalanların sadaka olduğunu söylüyor. Hazreti Ayşe annemiz rivayet etmiş olduğu bir hadiste babasının vermiş olduğu bu hükmü destekleyerek belki miras hususunda ve hukukunda ileride olabilecek olan bir gevşemeyi de böylece önlemiş oluyor. Nedir işin aslı? Şimdi Aleyhisselam vefat ettiğinde hanımlar kaldı geride. Onlar da haklı olarak bir kötü niyet yok. Öyle düşünmemek lazım. Halifeye gittiler, miras istediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hem kendisi ravidir, hadis ravisi bu konuda. Diğer taraftan da Hazreti Ayşe annemiz bu konuda hadis rivayet eder. Peygamberler miras bırakmazlar diye. Ve peygamberlerin bıraktığı sadakadır, miras değildir. Ancak akla şu gelebilir kıymetli dinleyenlerim. Peki bu kadınlar ne yiyecekler? Ne içecekler? Madem bir şey bırakılmadı. Elbette ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın aile efradının geçim kaynakları var. Ve hatta bu konuda güzel bir tez de yapılmış, bir doktora tezi gördüm ben. Peygamberimiz Efendimizin ailesinin geçimi ve geçim kaynakları diye. Yani sadece Fedek arazisine bağlı değil bu. Bunların geçim kaynakları var. Elbette var. Sadece Resulullah Aleyhisselam'ın bir de Fedek'te arazisi vardı biraz genişçe. Annelerimiz ondan pay istediler. Yani onlar bilmiyorlar. Normalde bir kasıtları yok. Yani halifeye karşı bir ayaklanma değil bu. Normalde eşi ölen bir insan gider eşinin mirasını ister. Bu tabii bir şey. İşte bu tabii hadise içerisinde bunlar da Hazreti Ebu Bekir'den hani halifeden Resulullah Aleyhisselam'ın mirasını istiyorlar. Ancak Hazreti Ayşe annemiz orada devreye giriyor ve babasının rivayet ettiği hadisi rivayet ediyor. Efendim, Ayşe annemiz. Şimdi artık bundan sonra Ayşe annemizi devletin bazı icraatlarında ne derece söz sahibi olduğunu görüyoruz. Bunların nökeri çoktur. Ben sadece kısa bir şey söyleyip geçmek istiyorum. Çünkü konum biraz farklı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan sonra devlet başkanlığı görevini alan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bildiğiniz gibi ilk defa halife sıfatıyla anılmıştır. Ancak bu halifelik peygamberliğin devamı veya vekaleti anlamında bir hilafet değil, İslam devletinin idaresi ve dolayısıyla siyasi anlamda Hazreti Peygamber'e aleyhisselam vekalet edilmesi anlamındadır. Hazreti Bekir radıyallahu anh bu manada Müslümanlara layık oldukları bir vekillik örneği ve devlet idaresi göstermiştir. Biliyorsunuz Hazreti Bekir çok kısa süre halifelik yaptı. 2 yıl 3 ay 10 gün toplam. Resulullah Aleyhisselam'dan da 142 hadisi şerif rivayet etmiştir Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Şimdi bugünkü sohbetimizin başına Resulullah'ın vefatı sonrasıyla girdik. Şimdi ortasının başında da Hazreti Ebu Bekir'in vefatıyla ilgili bir şeyler söylememiz lazım. Ve çok düşündürücü bir hadiseyle karşı karşıyayız. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimizin vefatından sonra 6 ay sonra daha doğrusu tam rakam söyleyeyim. Hazreti Fatma radıyallahu anha validemizin vefatına şahit olur. İkinci kez sarsılır. Bu nereden bakarsan bir seneye sürecek. Çünkü 6 ay içerisinde vefat edince iki büyük vefat olmuş oluyor. Ancak onca sıkıntılar, zorluklar, çilelere rağmen, ayrılığa rağmen İslam'ı yaşama noktasında zaten problem yok. Ama birilerine bir şey aktarması, söylemesi gerekiyorsa, efendim bir mesajın bir yere ulaştırılması gerekiyorsa, benim acım bana yetiyor bahanesiyle kabına çekilmemiştir Ayşe annemiz. Devlet yönetiminden efendim gençler arasındaki evliliklere varıncaya kadar hayatın içinde aktif olarak durduğunu görürüz Ayşe annemiz. Ve babası da vefat edince, vefatı esnasında sevgili kızına ve anne makamında olan Ayşe annemize Resulullah Aleyhisselam'ın yanında yatmak istediğini söylüyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Ayşe annemiz de buna muvaffakat ediyor ve Resulullah Aleyhisselam'ın yanına, ama tam yan yana değil, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in başı Resulların göbek aşağısı dizilere kadar o civara gelecek şekilde defnediliyor. Yani kıble tarafında önde Aleyhisselam, onun arkasında Hazreti Ebubekir defni yapılıyor. Bir daha söylüyorum, tam yan yana değil, uzantı aşağı doğru uzatılıyor ayak tarafına. Hazreti Ebubekir beni Resulullah Aleyhisselam'la yan yana defnetmeyin diye vasiyette bulunuyor. Beni onun ayak ucuna defnedin diyor. Dolayısıyla göbekten aşağı dizlere doğru başı gelecek şekilde defni yapılıyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın. Peki ne oldu şimdi? Ayşe annemizin odası Hazreti Peygamber'le beraber 9 yıl capcanlı dipdiri geçmişti. Resulullah'ın vefatından sonra 2 yıl 3 ay 10 gün geçiyor, babası vefat ediyor. Babası ve halifesi Ayşe annemizin. Ve Resulullah'ın yanına defnediliyor. Yani aynı odada bu sefer iki mezar olmuş oluyor efendim. İki mezar. Ve Ayşe annemiz iki mezarlı odada hayatını sürdürüyor. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir'den sonra radıyallahu anh Hazreti Ömer halife oluyor. Hazreti Ebubekir'in bir nevi atamasıyla olacak. Bu ayrıntıya girmeyeceğim. Ancak Hazreti Ayşe annemiz de Hazreti Ebubekir döneminde olduğu gibi Hazreti Ömer döneminde de, yani bugünkü anlamda danışman, meşveret, istişare, efendim bazı ifadelerle onları kullanmak istemiyorum, belki tam karşılık olmaz diye, yani devlet üzerine etkisi var söz sahibi hanım, Hazreti Ömer de onun o birikiminden istifade etmesini biliyor. Aynı zamanda Hazreti Ömer radıyallahu anh bazı mevzularda bir şey ortaya koyduğu zaman Hazreti Ayşe annemizin de efendim teklifini alıyor Hazreti Ömer ve ona göre bu ifadeleri kullanıyor. İleriki zamanlardaki Hazreti Ömer'in halifeliği uzundur. 10 yılın o yıldan fazla. İleriki zamanlarda devlet hazinesi genişleyecek, gelişecek, zenginleşecek. Hazreti Ömer ashab-ı kirama maaş bağlayacak. Annelerimize maaş bağlayacak. Ayşe annemize de maaş bağlayacak. Bunu görüyoruz. Hazreti Ömer de 10 yıl 6 ay halifelik yapıyor. Adaletiyle meşhur biliyorsunuz Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ancak her zaman, her dönemde adaleti istemeyenler, hakkı istemeyenler, iyiliği, güzelliği istemeyenler olmuştur, olacaktır bundan sonra da. Hazreti Ömer de şehit edilir biliyorsunuz. Ağır yaralandığı zaman Ayşe annemize selam ve haber gönderir. Der ki, eğer müsaadesi olursa, izni olursa ben iki sevgiliyle beraber yatmak istiyorum der Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ayşe annemiz, orayı kendime ayırmıştım ama ben Resulullah Aleyhisselam'ın benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu dediğini, ona Faruk künyesini verdiğini ve onu çok sevdiğini bildiğimden sevgilileri birbirinden ayrılmaya gönlüm razı olmaz diyecek ve onu da diğer ikisinin yanına defnine izin verilecek. Ayşe Hanımız bu izni verecek. Ancak bir kez daha hatırlatıyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam kıble tarafında en önde. Onun yanında Hazreti Ebubekir. Ama demiştim tam yan yana değil. Biraz aşağı doğru Resulullah Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh başı Resulullah'ın dizlerinin yukarısına gelecek durumda. Hazreti Ömer de aynı vasiyette bulunur. Der ki Resulullah Aleyhisselam'a yan yana gelemeyeceğim gibi siz Ebubekir'in yaptığını bana da yapın diyecek ve kendisi de Hazreti Ebubekir'in dizlerine başı gelecek şekilde aşağı doğru yatmasını isteyecek ve defni öyle yapılacak. Şimdi lütfen dikkat edin. Bu odada 3 mezar oldu. 3 mezar. Ve Ayşe annemiz bu odada kalıyor. Ancak Hazreti Ömer'in vefatından sonra bir ufak değişiklik görüyoruz odada. Bunu üzerine basa basa hatırlatmak, tırnak içinde vermek, altını çizmek, büyük büyük harflerle yazmak isterim. Hazreti Ayşe annemiz der ki, şu öndeki mezar benim kocam ve peygamberim Resulullah Aleyhisselam. Onun yanındaki mezar benim babam ve halifem Ebu Bekir. Onun yanındaki mezar halifem Ömer. Halifem Ömer der durur. Yani bu anlamda aynı odada beraber olamayacağı bir isim ifade etmiş olur. Her ne kadar vefat etmiş de olsa, toprağın altında yatıyor da olsa, ben yabancı biriyle aynı odada kalamam diyecek ve bir perdeyle odayı ikiye ayıracak Ayşe annemiz. İleride oraya duvar örülecek. Daha oraya var. Ancak gözden kaçmaması gereken çok önemli bir konuyu sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum. Maalesef Resulullah Aleyhisselam'ın evini anlatan bazı kitaplarda işte evinin küçüklüğünden, darlığından dem vurulurken bir de hadisi şerif rivayet edilir. Resulullah Aleyhisselam namaz kılarken Ayşe annemiz yattığında namaz kılarken işte Ayşe annemizin ayaklarına eliyle dokunur. O ayaklarını geri doğru çeker. Aleyhisselam secde eder. İşte bu hadise bakarak o kadar dardı Resulullah'ın evi derler. Subhanallah. Sanki dışarıdan buğulu camdan bakıyorlar gibi. Ben bu konuda çokça seminerde, sohbette, konferansta işledim ve çizelgelerle çizerek inşallah ileride eser haline gelince de görülecektir. Resulullah Aleyhisselam'ın o odası öyle anlatıldığı gibi dar değildir efendim. Şimdi ben şu soruyu sorsam kıymetli dinleyenlerime, bir mezar eni kaç olur, uzunluğu kaç olur? Yani genişliği, uzunluğu kaç olur? Bir düşünün. Yani bir mezar. Bunu düşünmek lazım. Yani nasıl olur diye iyi düşünmek lazım. Şimdi yani bir insan yani bir 70, bir 80, bir 90 boy düşünün. Yani mezar kazıldığı zaman bir kere uzunluk şöyle 2 metre olacak ki yani aşağı doğru rahatça mevtayı indirebilirsiniz değil mi? Mezarı kazdığınız zaman 2 metre olması lazım. Peki genişliği düşünelim. Yani bir insan bedeni nereden bakarsam 40-50 santim beden oluyor aşağı yukarı yani. Şimdi o da geniş aşağı doğru inmen lazım, oraya inmeniz lazım. Yani kaç olması lazım? 70-80-90 düşünün genişlik olarak bir mezar. Ondan sonra yanına diğer mezarı eştiğiniz zaman iki mezar arasındaki toprağın bozulmaması için biraz mesafe olması lazım. Şimdi 3 tane mezar düşünün. Yani arka arkaya. Üstelik bu mezarlarda böyle hem başlar hem ayak kısımları tam hizada değildir yani. İşte peygamberimizden sonra onun ayak ucuna doğru aynı şekilde paralelde Hazreti Ebu Bekir, ondan ayak ucuna da Hazreti Ömer geliyor. Yani uzuyor. Şu durumda sade mezar hesabıyla odanın efendim bir duvarının yuvarlak 4 metreye yakın olması gerekiyor. Sadece mezarları ve ara boşlukları sayarsanız diğer tarafa doğru en az 3 metre olması gerekiyor. En az. Ayşe annemizin orada yaşadığını görüyoruz. Perdeyi çekiyor ve hayatını sürdürüyor. Hiçbir kitapta bu mübarek bedenler orada toprağa verilince duvar şöyle açıldı, genişletildi, toprağa verildi tarzında bir rivayet yoktur. Dolayısıyla 3 mezarın sığdığı ve Ayşe annemizin de yine hayatını sürdürebildiği bir odayı konuşuyoruz şu anda. Hepiniz biliyorsunuz Hacca Umre'ye gidince, Medine-i Münevvere'ye varınca Kubbe-i Hadra diye, Yeşil Kubbe diye böyle bakıp da salat selam getirdiğimiz, duygulandığımız, altında sevgililer sevgilisi yatıyor diye böyle muhabbetle baktığımız o binayı düşünün. O binayı düşünün. İşte o kubbe Hazreti Ayşe annemizin odasının üzerindeki kubbedir. O aynı zamanda şu andaki kubbe tabii ki Hazreti Fatıma validemizin de odasının büyük bir kısmını içine almıştır. Yani sahabe-i kiramın zühdünü, takvasını, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zühdünü, takvasını efendim anlatırken böyle yokluk edebiyatına, darlık edebiyatına girmenin fazla anlamı olmasa gerek. Yani yeri geldi sahabe-i kiram yere hasır serdi, yeri geldi kum serdi, yeri geldi kilim serdi, halı serdi. Yani takva sergide değildir, takva gönüldedir. Takva bütün hayatımızdadır. Biz halıları, kilimleri beğenmiyoruz, çekyatları, kanepeleri beğenmiyoruz. Takvadan Resulullah Aleyhisselam'ın odasına hiçbir şey sermiyoruz. Bu insanlar orada yaşıyorlar. Yerde bir sergi var. Efendim kapkacak var. Kullandıkları eşyaları var bu insanların. Hani şimdi birkaç günlüğüne pikniğe bir yere gidip de soğuk bir şey yiyelim de geçiştirelim diyemezsiniz. Hayatınız orada geçiyor. Eviniz o sizin. Böyle düşünmek lazım. Böyle düşündüğümüz zaman biraz daha isabetli noktalara gelmiş olacağız efendim. Evet. Hazreti Ayşe annemizin İslam tarihinde özellikle siyasi anlamda aktif olduğu asıl dönem Hazreti Osman döneminde başlar efendim. Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Osman dönemini de Hazreti Ali dönemini, kısa süreli de olsa Hazreti Hasan dönemini, Hazreti Muaviye dönemini yaşamış bir hanım annemizdir. Dolayısıyla çok şey görmüş annemiz. Hazreti Osman döneminin ilk 6 yılına 12 yıl halifeliği var biliyorsunuz. İlk 6 yılıyla ilgili sürekli fetihler, güzel faaliyetler söz konusu ama ikinci 6 yılda bazı ufak tefek iç karışıklıklar başlayacak. Hadiseyi ciddiyetle inceleme fırsatı bulamayanlar diye ben yumuşak deyim kullanayım. Ya da sahabiye nasıl değer verilmesi gerektiğini idrak edemeyenler diyeyim. Ve üzerine basa basa Hazreti Osman gibi birine hiç sıkılmadan dil uzatanlar diyelim. Onun aleyhine o kadar çok şeyler söylemişler, yazmışlar ki zannediyorum başka günah işlemelerine hiç gerek yok. O onları cehenneme götürür. Ve iftiraya varan bazı hareketler, davranışlar. Yok şöyle yaptı, yok böyle yaptı, yok böyle yaptı. Ezbere konuşuluyor. Bir kere ülke çok büyümüş. Sınırları çok genişlemiş. İster istemez otorite biraz zayıflıyor. Ondan sonra büyük sahabelerin büyük çoğunluğu vefat etmiş. Yeni insanlar İslam'a girmişler. Ve onlar İslam'ı da özümseyememişler. Makamlar, mevkiler, yönetimler hizmet alanı olmaktan çıkıp menfaat alanı haline gelmiş. Bir halife iyi olsa ne kadar götürür işi? Aynı zamanda Hazreti Osman radıyallahu anh çok şefkatli, çok merhametli bir insan olduğundan bu mübarek insan genelde insanlara ceza vermek taraftarı olmadığından onun bu şefkatini, sevgisini suistimal edenler çıkmış ve son 6 yılını Hazreti Osman çok büyük zorluklarla efendim aşmış ve sonunda da evi kuşatılmış, muhasara altına alınmış, aç susuz bırakılmış, sonra evi basılarak şehit edilmiştir. Hazreti Ayşe annemiz işte bu dönemlerde bu hadiseler üzerine giderken yeri geldiğinde Hazreti Osman'a söylemesi gereken şeyleri söylüyor. Yüzüne karşı söylüyor, arkasından değil. Ancak Hazreti Osman aleyhine yapılan konuşmalara, itirazlara da gerekli cevapları veriyor. Bir tarafını görüp diğer tarafını görmediğimiz zaman haksızlık olur. Hazreti Ayşe annemizin Hazreti Osman'la ilgili hadis rivayetleri var. Bu zatın ne kadar iyi biri olduğu, mübarek biri olduğuna ilişkin Ayşe annemizin çokça rivayetleri var. Dolayısıyla Hazreti Osman'ın ikinci 6 yılında baş gösteren ve gittikçe de yayılan bazı karışıklıklarda münafıkların rolü, Yahudilerin rolü, çeşitli türeyen fırkaların, grupların, siyasi aktivitelerin rolü bu arada sahabi sayısının azalması ve hizmet alanı olmaktan ziyade menfaat alanına kaydırılması karşısında hem Hazreti Osman'ın hem Hazreti Ayşe annemizin ve diğerlerinin dimdik durduğunu görürüz ama bir gemi bir büyük fırtınaya yakalandığında sahili selamete çıksa bile kayıp vereceği muhakkaktır. O yüzden olayları, hadiseleri efendim incelerken çok dikkatli olmalı ve bu hadiseler üzerine şahsı tenkit ederken kıyamet günü hesabını veremeyeceğimiz sözleri söylememeliyiz. Evet, ben bu duygu ve düşüncelerle bugünkü sohbetimi de burada noktalarken ileriki haftalarda gittikçe problemlerle karşı karşıya kalacağımız konularda Rabbimizin ayağımızı kaydırmadan hakkı söyleyeceğiz diye hakkı incitici her türlü sözden hem sizi hem bizi muhafaza etmesini diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum.